NBA toplantılarının 5. bölümüne hoş geldiniz. Ben Yiğit Uruzuncu. Yanımda Lucky Win'den tanıdığınız farklı kaydet kurucularından Arma Kaynar var. Hoş geldin Arma.
Vay, kurucularından. Teşekkürler.
Direkt kurucusun da hani yapmak istemedim.
Tabii canım, tek başıma kurdum kanka. Sonra topladım dedim geli. Hoş bulduk abi, ne haber?
İyidir. Burkay'ın satışıyla birlikte acil çağrıma cevap verdin. Bir gün gecikmeli olarak mı oldu tam emin değilim ama. İki gün gecikmeli
Vallahi,
olarak pardon.
Perşembe dedin sen bana. Gel bugün podcast çekebilir miyiz diye. Benim işmiş vardı o ara. Anca işte bugüne. Normalde hatta bugün yüz yüze çekeriz diye konuşmuştuk da. Ben İzmir'e dönemedim. Evet. Malum korona paniğinden sonra ortalık birbirine girdi. Kalmak evde daha mantıklı.
Ama ben o şakayı bir daha yemeyeceğimi söylemiştim. Arma'nın bu 18. kere İzmir'de buluşturdu.
En son şey mi lan? Biz seninle İzmir'de Raptors Warriors serisinde maç izlemiştik galiba. En son o mu?
Aynen. Şey.
Basket oynadık falan. Aynen.
Sonra ben askere gittim.
Doğru. Ben de İstanbul'a döndüm yani.
Eşdeğer şeyler.
Tabii.
Bugün aslında çok bir konumuz yok. Genel olarak 2020 sezonunun cenabetliklerinden bahsederiz biraz. Ve hani Olur. Şu an NBA bir ay ertelendi. Bunu dinleyen herkes az çok biliyor zaten bunu. En az 30 gün oynanmayacak. NBA'nin yapabileceği hamleler neler? Nasıl gidebilir? Bu seçeneklerle ilgili düşüncelerimiz neler falan, bunlara gireriz. Direkt 2020'nin cenabetlikleriyle başlayalım. Hatta önce şeye bahsedeyim ya bu arada. Bu ciddi bir podcast olmayacak. O yüzden ciddi kısmı önden geçelim. Yani bu koronavirüs soruları çok geliyor bana. Diğer podcast yapanların...
Doktorsun ben... kardeşim. Ama kaçma şansın yok bu sorulardan. Öyle çok da bilmiyoruz şimdi falan deme ihtimali yok abi. Anlatacaksın burada.
Aynen. Hani genel olarak olay şurada biraz. Bir kere ben de biraz daha bu olaya gevşek yaklaşanlardan biriydim. Çünkü mortalite oranı, yani ölümcüllük oranı bayağı düşük. Özellikle 50 yaş altı nüfusta. Ama yine de asıl problem burada onun öldürücülüğünden çok. Bir, hani yaşlı nüfusa yayılma ihtimali. İki, genel olarak yayılma ihtimali. Eğer yani şu an yayılma hızı çok hızlı. Ki tanı testleri vesaire, bunlar hani daha Türkiye'de bildiğim kadarıyla İzmir'de falan hiç tanı testi yok. İstanbul'da, Ankara'da var mı soru işareti. Var galiba ki şu an
onaylanan testler var. İstanbul'da var abi.
İstanbul'da aynen işte. Yani İstanbul'da çıktı galiba şu an 5 tane onaylanan case, ki yani 5 onaylanan olması bunun o bir ailede kapalı kaldığı anlamına gelmiyor. Şu an yeterli tanı testi yok. Amerika'da bile yeterli tanı testi yok. Baya bu şey olaylarında oradaki Amerikalılar da ağlıyordu. Biz teste ulaşamazken 58 tane Utah Jazz personeline
ulaşıyor. Aha, gördüm onu ben de.
Hani burada asıl olay bunun çok hızlı yayılması ve bir yerden sonra belli bir miktarı aştıktan sonra bütün sağlık sistemini çökertecek olması. Ben mesela Ege Üniversitesi'nde çalışırken, yani intern olarak okurken orada, yani biz o gün gece gelen ve acil ameliyat olan hastaları bile bazen yatak bulamıyorduk. Şimdi böyle bir kaosta bütün yoğun bakımlar kilit olur. Ve hani işte KOAH alevlenmesidir, kanser olan insanların işte ani kanamaları vesaire, yani pek çok işte enfeksiyonları falan. Hani pek çok hasta, acil yardıma ihtiyacı olan hastaların tedavi görememesine neden olacak. Aynı zamanda personel de hasta olacak doğal olarak. Hani böyle sıkıntıları var. Genel olarak bir kere işte bu iki günde biraz gördük. Senin de İzmir'e gelememe nedenlerinden biri. Hani çok kaotik, ani cevaplar vermemek lazım böyle olaylara. Yani okullar tatil edildi, evet. O zaman ailemizin yanına dönelim değil de hani salak yurtlar var, duydum hani yurtları kapatanlar, yani kapanan yurtlar vesaire.
Abi o zaten ya.
İşte hani önemli olan burada sabit durmak, çok gezmemek, çok kapalı ortamlara gitmemek, kalabalık ortamlara gitmemek. Mesela ben yarın Mesut Süreli ile ilişki testine gidecektim Özge ile. Hala iptal olmadı ama büyük olasılıkla iptal olur diye düşünüyorum. Hani böyle etkinliklere çok gitmemek, sinema vesaire. Hani ve doğal olarak en klasik önlem yöntemi işte bol bol el yıkamak, işte selam, el sıkışmamak, öpüşmemek vesaire vesaire. Yani bunlar çok uygulanabilir mi emin değilim. Ama ne kadar hani önüne geçebilirsiniz o kadar iyi. Çünkü bunun 3 haftada yayılmasıyla 3 ayda yayılması çok şey değiştirecek. Ne kadar hani ölümcül riski dediğim gibi düşük olsa da. Yani genel şey bu ya. ben de normal zaten her hastadan sonra bizim doğal olarak ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Şimdi iki kere yıkıyorum falan yani. Hem muayene etmeden önce hem muayene ettikten sonra vesaire. O tarz şeyler.
Sen ne yapıyorsun? Ben vallahi ben zaten evden çalışıyorum bu ara. Yani home office yazıyorum. Bayağı evden son bir haftada bir kere dün çıktım galiba. Şey diye. Ve arkadaşımla artık sıkıldım öyle ve arkadaşımla buluşayım diye çıktım. Onun dışında full evdeyim ben de. Çok bir şey yapmıyorum aslında. Evde çalışıyorum. Öyle İzmir'e gitme planım vardı bir yandan ama hani ben şey diye planlamıştım ilk. Tatil olsa da olmasa da okul. Ben cuma akşam atlar otobüse giderim mesai gittikten sonra diye düşünüyordum. Perşembe günü otogarları falan fotoğrafları düşmeye başladı. Dedim yok kardeşim ben oturayım oturduğum yerde. Bir de gideceğim şimdi eve. Anneannem falan var. Onu da göze alamıyorum. Hani lan bana bir şey olmasa da taşısak virüsü vesaire al başına belayı ondan sonra. Yani şey ister istemez insan geriliyor ama ben de hani ilk duyduğumdan beri bu senin ilk söylediğin sebepten dolayı. Ama tabii benim bu görüşümün çok bir anlam olduğunu da düşünmüyorum ama hani biraz abartılıyor mu yani abartılıyor mu şey anlamında ölüm şeyleri çok düşük falan biraz daha gevşek yaklaşan taraftaydı mevzuya açıkçası. Ama tabii yani bu dikkat etmemek gerektiği anlamına gelmiyor da biraz daha böyle sakin kalmak önemli gibi gözüküyor. Yani genel olarak tepkilerin falan da boyutları bir tık uçmaya başladı gibi geliyor bana bu Gober mevzusunda falan da gördük ya.
Yani. Gober hikayesi zaten hani Gober hikayesi şöyle komik bir hikayeydi bence. Bir kere bu hastalığın kim hani Gober sanki şey yapmış. Fransa'ya gitmiş bu koronavirüs açıklandıktan sonra Fransa'da hasta insanlarla öpüşüp koklaşmış. Bitirmiş. Tribüyle yaklaştı herkes. Bir kere o yorumlardan birinde gördüm. Sonra biraz da araştırdım. Donovan Mitchell'ın hometown'u olan Western City'ne öyle bir New York'un bir şeyinde hani bölgesinde şu an orası Ground Zero falan olarak gösteriliyormuş. Hani New York'taki şey outbreak'in hani oradaki şeyin, hastalığın yayılmasının ana noktası Donovan Mitchell'ın ev hometown'uymuş hani. Şimdi ama işte Gober bir tatlı jest yapayım, bir aptalca bir hareket yapayım. Yani şey ki ben okudum biraz yorumları. Oradaki gazeteciler de bunu hani komik ve tatlı olarak karşılıyor.
Tamam biraz. Hani şeyden dolayı bu yasaktan dolayı biraz daha bize hani destek vermeye, daha pozitif yaklaşmaya çalışıyor gibi algı tarzı konuşuyorlardı.
Ama işte tam şey oldu ki podcast'te denildim. Kaan abiyle Orkun abi de öyle değerlendirmişler. Hani reklam filmi gibi oldu. Sanki Gober böyle dokundu. İki gün sonra işte maskeyle acile kaldırılıyor falan gibi oldu bir anda.
Yani.
Ama abi, işte linç kültürü ya. Genel linç kültürü yani. Yapacak bir şey yok.
Onu diyecektim ben de. Acayip ya. Hani Gober'in ne gerizekalılığı kaldı, ne kötü niyetliliği kaldı.
Bayağı NBA'den saklaştırılsın, Utah'a ceza verilsin falan yazanlar gördüm. Hani troll bir kısmı büyük olsun ama yine de.
Abi ne yapıyorsunuz? Hastalandı adam yani. Hani bu bilerek, isteyerek yaptığı bir şey de değil. Hastayken gidip aynı hareketleri yapmaz diye düşünüyorum. Ha tamam şey değil. Çok böyle bilinçli hareketler değil. Eyvallah aynı taraftayız o konuda. Ama hasta adam sonuçta yani. Şey çok Donovan Mitchell aa geçmiş olsun çok kötü çok üzgünüz falan Donovan Mitchell'ı Gober öyle anasını satayım lan. İkisi de hasta aynı hastalık yani. Ve şey.
İşte şey Donovan Mitchell da Gober'i biraz şeyin önüne attı medyanın önüne attı üstüne bir de.
Abi onun başı Woj zaten ya.
Aynen baş Woj aynen.
Yani tamam haber veriyorsun o şeyi de olabilir de zaten ilk tweetten direkt o hani geçen gün şeyde geçen gün mikrofonları ediyordu şimdi hasta oldu. Baya böyle hani korku filminde asansöre binersen ölürsün gibi böyle çok düz. Enteresan bir durum. Şey galiba yani... Gober'in imza verdiği bir çocukta da çıkmış koronavirüs.
Ha gördüm bugün onu. Şey de komik bu arada bak. Hani hasta bilgisi paylaşmama kısmı falan onları tamamen geçmiş durumdayız. NBA'in bu hani artık şey kolonoskopi derecesinde bilgi öğrendiğimiz için her şeyini biliyoruz.
Öyle.
Hani hasta falan öyle şeyler hiç yok zaten. İlginç ya. Komik, biraz trajikomik bir olay oldu o da. 2020 sezonunun saçmalıklarından biri daha. Çin olayıyla başladı. İşte David Stern'ın ölümü, Kobe'nin ölümü falan derken.
Abi ben Çin olayı o kadar eskide olmuş gibi geliyor ki bana. Çin mevzusu yani. Bak üzerine çünkü bir yıl olay oldu ya.
Hı hı.
Çok olaylı bir sezon oluyor ama Çin mevzusunu mesela bu olaylardan sonra tekrar şey, ben şimdi şeyin yazısını çeviriyordum, bu koronalik hani ertelendikten sonra hani neler olabilir, ne olabilir falan. Orada işte şey, bu maçların oynanmamasını ya da seyircisiz oynanmasının işte takımlar falan şey diye ısrar ediyordu ya bazıları. Başta New York Knicks. Seyirciyle oynayalım maçları, ne olacak abi diye geziyorlarmış, işte seyircisiz oynayalım falan diyenler vardı. Orada yazıda şeyi söylüyor, sezonun kalan kısmındaki bütün maçlar seyircisiz oynansa bile ligin edeceği zarar $500 milyon civarında. Bu şey döneminde işte o Çin'de olan gerginliklerin falan $200 milyon civarında bir geliri azalttığı yazıyordu yazıda. Onu tam nasıl hesaplıyorlar bilmiyorum. Yani sponsorluk anlaşmaları falan vardı. Onun dışında bir yılda şey tam hesaplanamayacak gelirler de vardır diye düşünüyorum orada. Neyse onun salary cap'e olan etkisi işte bu. Salary cap'in 116 milyon olması bekleniyordu. 116, 115'e düşürdüler ya şimdi. Yani tahminler öyle söylüyor. Bu Çin'den gelen gelirin azalmasından sonra.
Evet.
Sırf bu sezonun oynanmaması ya da işte seyircisiz oynansa bile $500 milyon bir kayıp. Burada gene işte şeyi de var bunun içinde. Yayın gelirleri devam ediyor, şeyler devam ediyor. Sponsorluklar vesaire devam ediyor. Ama ona rağmen $500 milyon gibi bir zarar. Hani o açıdan bakınca nasıl söyleyeyim? Yani bu takımların oynayalım ısrarının falan şey, seyirciyle oynayalım, hiçbir şey olmamış gibi devam edelim zaten savunulacak yanı yok da hani bu bir ay sonra bile olsa şeye şeyi kovalamaları bana çok olası geliyor. Sezonun kalanını full oynatmaya gitmeleri.
Ya şimdi sezonun kalanı full oynanması yöneticiler tarafından bakarsan gelir olayı çok büyük. Hani şey muhabbetleri de vardı. Şimdi biz gelir bakarken aslında takım sahipleri ve daha çok NBA oyuncularının alacağı paralar üzerinden bakıyoruz. Çünkü bu işte maç başı para kazanan insanları ben aslında çok takmamıştım. Şey açısından takmamıştım. Hani o insanlar para kazanamayacak abi, şöyle olacak böyle olacak muhabbetlerini çok takmamıştım. Çünkü hani embesil olmayan takımlar bunun bir PR hamlesi olarak karşılayacaklardır. Ki pek çok oyuncu zaten PR hamlesi olduklarını düşünüyorum. Hani tabii ki de iyi niyetli olabilir oyuncular ama bu %99 PR hamlesi oluyor.
Ya kanka en basitinden Yanis'in Twitter'ı yaklaşık 3 haftadır falan kapalıydı. Yanis Twitter'ını açtı, attı ilk tweet ligin ertelenmesiyle ilgili, ikinci tweet şey. Direkt işte o bağış tweet'i. Ya yani buradan hani niyet okumak falan istemiyorum ama ben mesela bilmiyorum yani. Tabii bir yandan ligin kalanına bir örnek olmaya da çalışıyor olabilirler. O da böyle bir şey yaparken çok normal ama ben bu tarz şeylerin ne olursa olsun dillendirilmesinden çok şey olmuyorum ya. Yani şey ya, bakamıyorum daha doğrusu. Düz böyle masum bakamıyorum günümüz çağında. Çünkü o kadar her hareket, her şey böyle milletin gözüne sokula sokula yapmaya başlandı ki mutlaka altında bir hani lan oluyorum gördüğümde.
Ya işte iyi niyet artı ama yani iyi niyet kısmı kesinlikle vardır. Ama sonuç olarak bunlar yapmakla zorunda olduğun şeyler bir miktar. Hani mesela şu an en son gördüğüm şey Zion yapmıştı. Başka oyuncular da yapıyor. Takım sahipleri de işte Mark Cuban açıkladı falan filan. Hani bu gelirler karşılanacak. Bu
İşte Kevin Love'dan sonra şey.
Aha, Kevin Love'dan sonra Antetokounmpo'ydu
işte. Yok Cavs de biz de hani gerekeni yapacağız diye bir şey. Bak mesela şey var, hiç konuşulmuyor. İlk tweet atan Cody Zeller. Öyle şey aynen Cody Zeller'ın şey diye ben bir tweet'i var abi. İşte hani bu zor dönemde salon organizasyon çalışanları falan muhakkak zorlanacaktır. Bunun için neler yapabiliriz? Hani elimizden gelene bakacağız, bir yolunu bulacağız, onları da zor durumda bırakmamak için tarzı bir tweet'i var mesela Cody Zeller. Ben hiçbir yerde görmedim. Doğru çünkü.
Takip edilmediği için.
Yani büyük olasılıkla. Tabii ki diğer isimlerle şey değil de mesela bu, hani orada Cody'nin söylediği de şey mesela yani bence daha hoş gözüküyor dışarıdan bakınca, öyle söyleyeyim. Belirli bir rakamla vesaire açıklamaktansa.
Aynen.
Mesela o Cuban'ın aynen Cuban'ın şeyleri de bence gayet güzeldi. Hani söyleyiş tarzı. O insanlar bizim için çalışıyor vesaire. Biz takım olarak, organizasyon olarak onların bu zararını telafi etmek için elimizden geleni yapacağız. Neler yapabiliriz bakacağız tarzı bir açıklama yaptı. Ve bence tam böyle olması gereken kıvamında şey o yani.
Hı hı. Yok, katılıyorum o konuda sana. Yani sonuç olarak işte hani benim düşüncem orada hani bu insanların maaşlarını takmamın devrinde bu PR hamlesi olmak zorunda olduğu için takımlar hani en misil olan takım çıkacaktır illaki ve bayağı link yiyecektir yine sosyal medyada falan filan. Ama
New
genel
York
olarak
Knicks.
Bu insanlar...
Bakalım New York.
Abi New York Knicks, Houston Rockets ya. Houston Rockets korkunç geliyor o takım sahibi ya. Fertik de mıydı? Neydi?
Hatırlamıyorum onu da. Şu an
New York
açtım.
Zaman, yazık.
Abi New York'u zaten sadece bu sene bu işte en son Spike Lee mevzusu falan patladı ya.
Hı hı.
Hani inanılmaz bir sosyal medya şeyleri var bir yandan zaten. yani o Spike Lee mevzusunda attıkları tweetler, açıklamaların dili falan harikaydı. Baya böyle sen ben gibi Twitter kullanıyor adamlar.
Ya PR ekibi rezalet ya. Şey de var orada. Yani şu beğendiğim takım sahibi New York'un takım sahibi işte Dolan. İşte bu Houston'ın şu an takım sahibi. Ben şeyden de bekliyorum böyle salaklıklar. Bulls'un Reinsdorf var ya.
Ha, olabilir.
Ondan olabilir. Bekliyorum böyle mallıklar. Aşağıda.
Şey yanlış hatırlamıyorsam. Chicago şehrinin valisi direkt bütün spor takımlarına ne zaman Mayıs sonuna kadar ne olursa olsun seyircisiz oynayacaksınız diye şey geçmişti. Orada biraz daha elleri şey zaten. Kısıtlı. Çok yapabilecek. Onlara şehir direkt önlem aldığı için orada çok fazla saçmalama şansı olmaz büyük basıkla şeyin. Buzlu falan.
Peki diyelim ki sezon 30 gün sonra başladı. Bu kaos yok oldu ortadan. Kalktı işte bütün önlemler bırakıldı vesaire. Tamam bir sıkıntı yok. Tedaviler bulundu. Bıdı bıdı. 30 gün kaymış bir sezonun etkilerini hani genel olarak işte NBA var. Aynı zamanda bu yaz oynanacak işte olimpiyatlardır vesairedir. Euro 2020 de var galiba. Yani pek çok spor karşılaşması var. Hani NBA bir şekilde uzattığında ne olur? Nasıl devam eder sence?
Abi ya orada şeyi görmek lazım. İşte bu hem olimpiyatların hem işte Euro'nun falan bir ertelenme muhabbeti konuşuluyor.
Hı.
Ama işte bu önümüzdeki işte Avrupa'da falan bir ay içerisinde, iki ay içerisinde ne kadar kontrol alınabilecek bu salgın? Ne kadar yani şimdi o konular tamamen tahmin edilemeyecek şeyler diye düşünüyorum. Sen daha hakimsindir. Elbette bazı önlemler vesaire hani işleri toparlamak adına bir şeyler yapılacaktır ama sonuçta salgın hastalık. O bir ay ligin oynatılmasına şey olur mu? O kadar kontrole alınmış olur mu o ara şey? Salgın bilmiyorum. Ama işin öbür tarafında işte olimpiyatların başlangıç tarihine bakacağım bir anlaşımda da. Ya orada playoffların bir ay sonra oynanması ligin komple finallerin vesaire playoffların Temmuz ayında oynanması denk geliyor neredeyse. Yani Temmuz'a kadar devam etmesi anlamına geliyor sezon. O açıdan bakınca işin şey tarafı var. Olimpiyatların devam ettiği senaryoda hani takımlar NBA devam etmek istese bile bir hem ülkeler inanılmaz sıkıntı çıkarır gibi geliyor bana şey açısından. Biz hani oyuncularını alamayacaklar demek oluyor ya da işte o kolay ayarlanabilecek, planlanabilecek bir şey değil bence. NBA ile diğer organizasyonların çok iyi orta yolları bulması lazım. Onu yapabilirler mi bilmiyorum. Yani en büyük sıkıntı şey zaten bunda. Takvim planlaması açısından en basitinden şey uzasa işte playofflar Temmuz'a kadar falan kalsa o ara bu takımların salonlarında organize edilmiş işte konserler var, etkinlikler var. Buz hokeyi maçları var. Ne kadar sezon orada da iptal olmuş olsa da NBA'in dönmesi demek mesela. En basitinden buz hokeyin de dönmesi demek büyük olasılıkla. Buz hokeyi oturup izlemez. Siz oynayın abicim diye. Orada da bir business tarafı var işin. Onlar dönerse o salonların şeyini nasıl ayarlayacaklar? Orada bu ertelenmeden önce NBA'in işte farklı lokasyonlarda salonlar baktığı hani güvenli falan olarak maçları oynatabilecek tarafsız sahip gibi salonlar baktığı söyleniyordu bir ara. En azından şeyler planlardan birinin o olduğu çizikleri yol haritalarından birinin o olduğu söyleniyordu. Belki o tarz hani tarafsız bir yere taşıma bazı maçlar en azından her maç olmasa bile o takvim sıkışıklığını rahatlatmak için belki o düşünülebilir. Yani şey Lakers'la Clippers Staples'ta oynuyor ve Staples Center'da şeyden fazla, basketbol maçından fazla farklı organizasyon var. İşte LA Kings Hı-hı. oynuyor, konserler var vesaireler var. Hani onun planlamasını ayarlamak çok zor olacaktır NBA için. Bir ara işte şey konuşuluyordu lig askıya alınmadan önce. Böyle tarafsız saha gibi daha maçları oynatabilecekleri, güvenliğinden emin oldukları yerlerde salonları arıyorlardı. Belki en azından normal sezonda falan o takvimi rahatlatmak için normal sezonun kalanında o tarafsız saha tarzı bir yerlere maçları taşımayı düşünebilirler. Bence o seçeneklerden biri ama ben hani NBA'in bir ay sonra direkt başlaması, bir buçuk, iki ay sonra bile başlasa maçları oynatabilmek için elinden geleni yapacağını düşünüyorum açıkçası. Hani böyle şeyi sıkıştırma olabilir, fikstürü sıkıştırma olabilir. Böyle beş gecede dört maçlar vesaire görebiliriz ya da lockout senesinde olmuştu galiba ya da lockout'ta back to back to back oynayan takımlar olmuştu neredeyse bir ara. Hani o tarz işlere girip onu yapabilirler ama hani sezonu kısaltmak falan bana hem yani işin gelir tarafı var hem o açıdan hem de abi bu fikstürün dengesini sonuçta bir şekilde bir dengeye göre ayarlıyorlar fikstürü. O maç çıkararak onu nasıl sağlayacaklar? O ay ne olursa olsun orada mesela bence sezonu kıstıkları andaki şeyde bile öyle. Bu tarafsız sahaya taşıma muhabbetinde vesaire de öyle. Ya da böyle çok arka arkaya maç oynattıklarında hani sezonun geri kalanı mutlaka insanların az daha önce bir kekremsi bir tat bırakacak o açıdan. Hani sürekli lan şimdi atıyorum sen Lakers taraftarsın. Lakers çok formda girdi bu şeye, ertelenmeye. Takım böyle düzgün dönemese, şampiyonluğu verseniz falan içinde şey olmayacak mı? Anasını satayım, korona çıkmasa biz o sene şampiyonluk olmayacak mı?
Abi zaten biz bunu Twitter'da yazdık. Koronasyonla önümüze geçiyorlar. Farkındayız. Hani yani şey... Şimdi bir kere şey var. Hani salgının ne kadar yayıldığı kısmını geçersek sonuçta iki hafta karantina muhabbeti şey. Semptom gösteriyor musun? Semptom göstermiyorsan okey seni artık şey korunaklı bir ortam alalım. Mesela diyelim ki iki hafta boyunca hiç kimse de enfeksiyon çıkmadı. Yine de bu adamların sezonun tamamını oynattın diye bir şey. Bir ay erteledin. Üç aylık bir sezon var önünde. Üç ay boyunca temasını minimuma indirmen gerekiyor. Böyle bir sezon devam ettiğinde bile oyuncuların mental olarak bunun nasıl altından kalkacak kısmı da var. Çünkü diyelim ki bir ay sonra sezonu başlattın. Sonra birisi akşam şey partilediler herifler. Maç kutlaması yaptılar. Bam 3 kişi şey pozitif çıktı. Tekrar sezonu mu erteleyeceksin bir ay daha falan? Ne yapacaksın yani? Ya da o takıma ceza mı vereceksin? Yani kaotik şeyler onlar ya bayağı. Onun
abi,
dışında...
Şey oluyor mu peki yani atıyorum... Sen mesela az önce şey konuşurken dedin ya bu salgının bir ayda yayılmasıyla 3 ayda yayılmasının arasında çok büyük fark var diye. Şimdi şey olsa bile sezon bir ay sonra başlayacak duruma gelse bile bu şeyden olmuyor. Biz koronavirüsünü dünya üzerinden sildik. Hadi abi maçlara devam. Olmayacak sonuçta.
Aynen.
Ve hani o tıbbi açıdan soruyorum bunu. O bir aylık süreçte virüsü hani kontrol altında bir tedavi mi bir hani aşımı tam bilmediğim için çok cahil adam soruları olabilir bunlar ama hani o bir ay nasıl işin o tarafını nasıl değiştirecek? O konuda bir fikrin var mı? Madem öyle, doktorsun öyle. Bunları sana soralım.
Ya aşı kısmı enfekte olmayan insanlar için geçerli olan bir kısım. Hani zaten. Eğer bir aşı bulunsa ki normalde bir aşının üretilmesi, onun onay alması, uzun vadeli yan etkileri var mı vesaire o tarz şeyler aslında çok uzun süreçler. Hani mesela bu Güney Kore işte bir test şey çıkardı ya, tanı testi çıkardı ya, ben onun araştırmasını biraz okudum. Normalde işte Güney Kore'de bir tanı testinin normal süresi 1-1,5 seneyi alıyormuş hani onay almasının. Adamlar hani baktılar başarılı bir test, bir haftada onaylamışlar ve böyle önüne geçmişler hani yayılmasın, kimler pozitif onları ayıralım vesaire sürecini öyle yönetmişler. Ama tedavi hani bir aşı dediğinde o bir iyice meşakkatli bir şey. Yani şu an benim tabii ki tamamen dışarıdan hiç enfeksiyon uzmanlarıyla vesaire de konuşmadım şu an. Ama hani benim anladığım kadarıyla olay şuradaki. Burada hani zaten çok az mortalitesi olan bir hastalık ama hastane yükünü arttırmamak önemli olarak görüyorum ben bunu. O yüzden bir anda bir ayda yayılması, üç ayda yayılmasının farkı o benim gözümde.
Ki zaten yani. Çin'in yaptığı en büyük iki şey galiba bu süreçte şey, bir üç tanemine şey açmışlar. Korona hastanesi açmışlar direkt. Çünkü senin az önce anlattığın o yatak bulamama işi bir yerden sonra onun boku çıkmış zaten yani. 3 tane hastane açmak zorunda kalmışlar. Bir de şey inanılmaz hızlı test yapmışlar. Sürekli şey yapıp hani kimde var kimde yok sağlıklılarla sağlıklı olmayanları ayıralım diye. Yani onu yapmak lazım büyük olasılıkla. Yani ama gene de mesela çıktı bir yerden sonra o senin söylediğin bence büyük sıkıntı. Bu hani tam bu oyuncular bu ara bu hastalığı kapmadı ama 1,5 ay sonra tekrar oynamaya başladıklarında kapmayacakları anlamına gelmiyor. Sen bir de NBA'de oynayan oyuncuları bütün kıta gezdiriyorsun yani. aynı ülkenin içindeler. Eyvallah da adamlar kıta geziyor. Ve gittikleri her yerin şartları da farklı. Hani önlemleri de farklı haliyle. Ve mesela bu şey muhabbeti oldu ya, Utah hani nasıl bu kadar hızlı test yaptırabiliyor diye. İşin içinde muhakkak para var. Yani o zaten onu söylememek için geri zekalı olmak lazım. Ama bence şey açısından önceliği de var bu insanların. Çünkü bir taşıyıcı olma ihtimalleri var. Her yere götürme ihtimalleri var o hastalığı. Yani götürmüş olma ihtimalleri var. Ve istersen havaalanları bu işin en fazla yayılacağı yerlerden biri yani. Bu adamlar sahada hayatlarının bir kısmını sahada, kalanını havaalanında ve uçakta geçiriyorlar. Ne kadar özel uçaklarla vesaire de uçsalar. Hani o insanlara biraz öncelik gösterilmesi de bence gayet normal. Çünkü bu adamlar öyle ya da böyle bir maç günü en az 10 bin kişiyle falan belki neredeyse yakın temasa giriyorlar yani.
Hı hı.
Yani yakın temasa ama... girdiğini falan böyle onu tık tık tık arttırınca.
Yani bizde yüzden... şöyle bir problem var. Hani şimdi tanı testi olanlar da mesela şeylere yapılıyor. Semptomu olanlara yapılıyor. Ama şeyler bile açıkladı. Hani bu sağlık kuruluşları falan da açıkladı. %80 zaten asemptomatik geçirecek bu hastalığı. Ya da çok minimal semptomlarla geçirecek. Yani işte geçenlerde mesela bu ilk çıktığında şey Twitter'da şey bir tane tweet vardı. Bayağı popi olmuştu. Abi şu an Türk doktorlar Nurofen yazdı işte şey.
Aynen.
Zaten başka bir şey yapamıyoruz. Sen yapacağın bir şey yok. Antiviral vermiyoruz hiçbir hastaya. Hayatında hiçbir kimse şey işte grip nedeniyle antiviral ilaç kullanmaya başlamadı. Ki onlar da deneniyormuş bu arada. Hani HIV antiviralleri vesaire onlar deneniyormuş. Bir ara tedavi bulundu diye bir açıklama çıkmıştı. Bizim hastanedeki muhabbet dönmüştü ama bir şey çıkmadı galiba sonra ondan emin değilim. Yani süreç yönetimi çok zor abi zaten. Hani ama işte herkesin farklı motivasyonları var. Burada işte NBA yönetiminin para motivasyonu var. Ki işte burada oyuncular abi bir kontrat imzalar. Senle yapmıştık bu muhabbeti. İşte kontrat imzalar onlar paralarını almalılar diye bakacak insanlar vardır belki. Ama oyuncular da imzaladıkları kontratlarda NBA'nin gelirleri üzerinden para kazanıyorlar. O yüzden onların...
Ya yok CBA tamamen bunun üzerine abi zaten işte.
Hani...
Ya o yüzden ben bizim arkadaşlarla tartışırken de söyledim. NBA hani iş modeli olarak böyle dünyadaki herhangi farklı bir organizasyonla kıyaslayabileceğim bir şey değil. Çünkü kendine has bir CBA'yı var. Kendine has bir yıl maddesi, işte bunun bağlayıcı maddeleri var, çıkış maddeleri vesaire var. İşte bu Act of God da onlardan biri. Salgın sonuçta çünkü. Şu anda mesela maç oynanmadığı sürece NBA takımının şeyleri falan zaten geçtim. Yani bu maç günü operasyonlarında çalışanları zaten geçtim. Oyunculara para ödemem hakkı var istersen. Maç yok abi. Yani iptal oldu. Maç yok. Bob Marks'a yazdı galiba hatırlamıyorum da. Yok abi. Yani imzalamışsın bu iki tarafın üzerine anlaştığı ve imza attığı bir sözleşme. Ama işin şu tarafı var. Ne işte yayıncı kuruluşlar, ne sponsorlar, ne takımlar. Evet işin içinde maddi bir kayıp mutlaka olacak bu saydığım kurumlar için. Ama işin şu tarafı var. Sonuçta buraya çok ciddi bir yatırım yapılıyor. Hani işte kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez derler ya. Bu darbeyi yiyecekler eyvallah deyip devam edecekler. Orada da hani bu çok arada... böyle ekstra önlemlere gireceklerini düşünmüyorum ben.
Bu arada şey de oldu aslında bak bunu şu an sen söylerken aklıma geldi. Bu sezon genel olarak şey üzerinden değerlendiriyordu. İşte ratingler düştü, yayın gelirleri yani ratingler düştü, yayın gelirleri bir sonraki anlaşmada eskisi gibi olmayacak vesaire deniyordu. Sonra işte Colin Cowherd bunu biraz da işte Amerikan futbol sezonunun çok hikayeli geçmesine ki ben bilmiyorum sen daha iyi biliyorsundur. Hani o şey olarak tarif etmişti. hayatımda gördüğüm en güzel NFL sezonuydu vesaire diye tarif etmişti.
Abi yani orada şeye benziyor orası da bir tık. Bu sezon özellikle. İşte Golden State bitti. LeBron batıya geçti falan. O hani bir yan takım kafa gösterdi ya bu sene NBA'de. Hı-hı. NFL'de de öyle bir sezondu. Ki işte zaten Lamar Jackson çok özel bir MVP performansı vesaire. Şimdi çok futbol konuşmayayım da hani bir yan takım kafa gösterdi. Çok fazla şampiyonluk adayı vardı sene boyunca. Bir de şeyin mesela Golden State Warriors'ın düşüşü biraz şey oluyor. Sakatlıklar, işte takım dağıldı vesaire. O öbür tarafta Patriots böyle sezonun içerisinde parça parça düştüğünü gördük. Bir de NFL'deki hikayeler işte Antonio Brown'un muhabbeti var mesela. Bir tecavüz skandalı patladı vesaire. Ki o herifin öncesinden zaten kendini bir takımdan zorla takaslattırdı. Öbür takıma gitti. Öbür ligin en büyük, en iyi oyuncularından biri bu bahsettiğim adam. Takaslandığı takımda GM'e cracker falan dedi. Orada serbest bıraktırdı kendini. Patriots'a geldi. Ertesi gün tecavüz davası çıktı herifin. Hani X bir NBA oyuncusu için böyle bir timeline hayal etsene. İmkanı yok yani.
Rashid Wilson var ya böyle. Bir gün içinde iki kere takas oldu. Ona işte bir de rape skandalı falan eklemen gerekiyor.
Ha işte yani. Ondan NFL sezonu bayağı izlendi. Ya, cidden bayağı hikayeli bir sezon oldu. Tabii mesela NBA'de de şey var şu anda. Hani birçok takım kafa gösterdi ama NFL sezonu çok daha kısa olduğu için her haftayı çok daha, her maç gününü çok daha yoğun yaşıyorsun orada. Playoff'ları vesaire de öyle. Sonuçta bir tarafta seri oynanıyor, bir tarafta tek maç üzerinden. Hani o belki şey olabilir ama hani NBA'nin reytinglerinin düşmesine bir etken olabilir. Ama şeyi unutmamak lazım. İş hani tamam televizyon reytingleri düşüyor ama bayağı streaming'e kaymış durumda zaten mevzu. Yani
bir de şey de vardı. Kobe'nin ölümünden sonra olan Portland maçı mesela ya da bir Lakers Clippers maçı hala top rating çekiyor bu arada.
Hani öyle öyle.
Şeye de bağlı. Kablolu yayınların yani eskisi kadar kablolu üyesi olmayan insanların yani Amerika üzerinden değerlendiriyor doğal olarak her şeyi. O kadar şey yok falan filan diye savunanlar vardı ama yani ciddi maçlar iyi rating çekiyor. Burada biraz şeyin de etkisi var. Hani NBA'nin kendi liginin normal sezonu çok kötü lanse etmesinin etkisi var. Ama ben şeyden bahsedecektim. Hani şimdi tam ratingler yükselecek şu an denen bir noktada sezonun komple gitmesinin uzun vadede NBA'nin alacağı bu yayın geliri kontrat yani yayın kontratlarının da etkisi olacaktır.
Ya tabii canım. Ondan ben oynanmama ihtimali olduğunu düşünmüyorum zaten.
Hı hı.
Açıkçası sezonun. Bu işte şey mi o sezonun bir ara neredeyse komple iptal edilmesi konuşuldu bir Twitter'da falan. Çok çok naif bir yaklaşım. İnanılmaz naif bir yaklaşım yani. Yani bu buradaki sıkıntı ben az önce baktım 24 Temmuz'da mı ne başlıyor olimpiyatlar? Temmuz sonu başlıyor. Ya orada olimpiyatlarla Eurobasket'le falan nasıl çözeceklerini halledebilirlerse oradaki esas sıkıntı o yani. Ben NBA'in draftını da işte lotaryasını da
var mı?
Valla sanki vardı ya. Pardon Euro 2020 var ya. Ne Euro basketi?
Euro futbol var.
Özür dilerim. Doğru doğru. Kafa gitti. Ya olimpiyatlarla ayarlayabilirlerse hani şeyi ayarlamaları her şeyi bir ay iki ay erteleme konuları için bence sıkıntı olmaz. Ertesi sezonda. İşte ertesi sezonun fikstürü gene büyük olasılıkla bir tık kısalır. Haziran atıyorum 17'de değil de finaller gider işte hani Temmuz'un ikisi üçü biter. Onları ayarlarlar ama sezonu komple oynatırlar gibi geliyor bana ne olursa olsun.
Burada şey muhabbeti de var. NBA bir de çok uzun sezonumuz var işte 82 maç işte eskisi kadar takip edilmiyor. Her maçın değeri düşüyor vesaire. İşte boş geçen maçlar oluyor muhabbetten. Sezonu kısaltmaya çalışıyordu ya. Eğer diyelim ki 2 ay sonra hani bir ay değil 2 ay sonra oldu. Ağustos başına Ağustos ortasına kadar uzadı sezon. Doğal olarak Ekim'de başlamaz o zaman sezon ve aralığa kadar kayar. Ki genel olarak şey muhabbetleri de hani normal sezon işte Christmas'ta başlar diye bir benim çok katılmadığım bir oldu var. Hani o muhabbete falan kayarsa iyice böyle önümüzdeki sezon 66 maçlık Aralık'ta başlayan işte dediğin gibi Temmuz başına doğru devam eden ve NFL'le çakışmasını minimuma indiren bir sezona çevirmeye çalışabilirler. Bir de öyle bir detay var.
Ya NFL'le çakışma abi zaten mesela NFL tamam hikayesi vesaire var, çakışma muhabbeti var da NFL maçları full pazar oynanıyor. NBA'de pazar kaç maç oynuyorlar? Yani NFL'de şöyle söyleyeyim, perşembe pazartesi de maç oynanıyor ama NFL'in en hardcore seyircisi bile perşembe pazartesi oynanan maçlarda taşak geçe geçe izliyor maçları. Çünkü NFL mesela o günlere rezalet maçları koyuyor genelde. Ben perşembe, hani pazartesi gene daha sık oluyor da, ben mesela perşembe günü oynanan anlamlı NFL maçını en son ne zaman izledim hatırlamıyorum. Cidden yok yani.
Ya orasını bilmiyorum da, spor takip eden bir insanın yani 7 gün falan maç izleme şeyi de biraz zor olduğu için hani çakışmaması öyle bir yararı olabilir. Sonuçta diyelim ki sen mesela iki sporu da Amerikalısın ve iki sporu da takip ediyorsun. Pazar günü full maç izledin. Pazartesi full maç izledin. Sonra salı günü gidip NBA maçı, çarşamba günü NBA maçı, perşembe Amerikan futbolu. Hani bu tempo...
Kanka ben bunu Türkiye'den yapıyorum ya. Amerikalısın diye girdin de.
Ama casual için çok zor bir şey bu.
Ya araya bak, beyzbol falan da sıkıştırabilirsin. Ben tam onu diyecektim. Hani insanlar Türkiye'de mesela insanlar beyzbola çok uzak haliyle doğal olarak. Ama beyzbol mesela Amerika'nın en büyük ikinci ligi şu anda. Ve NBA'in önünde.
Şu an önünde mi kesin?
Aynen. Genel hacim olarak NBA'in önünde mesela. Bir NFL, iki beyzbol, üç NBA gidiyor orada. Ama beyzbolda mesela beyzbol ligi bayağı sıkıntıya girmiş durumda. Bu bir şike skandalı patladı orada.
Ha, Astros hikayesi.
Aynen, Astros'un muhabbeti. Ve zaten beyzbolun imajı son yıllarda, hani milenyumda çok iyi değil beyzbolun imajı genel olarak. Zaten NBA Twitter'ında falan nasıl dalga geçildiğine denk geliyordur insanlar mutlaka. Belki şey demek, çünkü ligi aralığa erteleyip Temmuz'la şey yapmak, Temmuz'a kadar ötelemek demek komple beyzbol liginle çakıştırman anlamına geliyor. Ya komple değil de beyzbol ligin Nisan'ın ilk haftası başlıyor. Eylül'de playoff, şey normal sezonu bitiyor. Ki bu arada, bu söylediğim arada takımlar 162'şer maç oynuyor. Böyle bayağı bir günde iki maç oynadığı falan oluyor beyzbol takımlarının. Çok mantıklı. Eforlu bir spor olmadığı için. Ve Ekim'de playoff'ları var ondan sonra. Bu aralığa çekip şey yapmak, hani Temmuz'a kadar oynatmak, beyzbol ligiyle çakıştırmak anlamına geliyor. Beyzbol liginin böyle düşüşte olduğu bir dönemde NBA'nin gireceği bir top mu o? Hani girebilirler mi? Belki biraz daha şey yapmak için, bilmiyorum.
Abi bu arada senin dediğin gibi ise zamanlamalar, bildiğin NBA playoff'larını beyzbol normal sezonuna çakıştırmış olursun ki net NBA orada kazanır ya.
Yani bir de mesela beyzbolun normal sezonunda da iş biraz daha Ağustos'a falan doğru kızışır. Hani o daha işte playoff muhabbetleri, o Ağustos, onların da çünkü yanlış hatırlamıyorsam Temmuz ortası gibi bir All-Star etkinlikleri var. Oradan sonra biraz daha işin rengi belli oluyor. Yani yapabilirler. Yapamayacakları bir şey değil bence. Aynen şeymiş, geçen sene 9 Temmuz'da olmuş mesela beyzbol All-Star'ı. Şu an ona baktım. İşte NBA finallerini beyzbol All-Star'ın öncesinde kapatıp, la olur aslında. Olmayacak iş değil. Ama işin şey tarafı var abi işte. Yani dünyanın her yerinde sonuçta basketbol sezonları Haziran'da bitiyor. Bunun milli takımı cartı curtu var. O bir tık sıkıntı.
Ha, o konuda evet. Şeye döner. İşte bu eskiden NBA'de oynayanlar hiç profesyonel, hani olimpiyatlarda oynayamıyorlarmış ya, profesyonel sporcu sayıldıkları kimse görmedi ama şey yapıyorum. Hani parmaklarımla hareket ediyorum, kama hareketimi yapıyorum. Profesyonel sporcularım. Şey, öyle bir döneme geçebiliriz bir anda var. Yani şu an bu olay zaten, hani şu an hep basketbol üzerinden değerlendiriyoruz da, tüm dünyada garip bir işte paradigm shift oluşturacak yani. Şu an online eğitim, Türkiye'de online eğitim olacakmış yani, anladın mı?
Bayağı başarılı.
Bunlar diyelim ki hani çoğu doğal olarak tutmayacak, işte belli bölgelerde insanların bilgisayarları yok, doğru internet ulaşımları yok vesaire vesaire de, yani bunlar lan şu mantıklıymış, aa home office aslında iyi oluyormuş, bak performans da artıyormuş, insanlar daha motive oluyormuş denemesi gibi olacak yani bu bir ay, belki iki ay. O da çok ilginç.
Ya bizde çok bir şey değiştirmez bence de.
Yani 10 sene
muhakkak işte bir şeyleri değiştirdiği yerler olur ama.
Yani dünyada değiştirirse bir 10 sene sonra bize de gelir yani. Niye gel?
Ha, olabilir.
Peki diyelim ki NBA işte şey yapmadı, sezonu komple kaydırmadı ve bir şekilde hem oyuncular hem şeyler, yönetimler ikna oldu sezonun kısaltılmasına. Ya bir kere buradan çok zarar görecek takımlar var. Bir, playoff yarışında olan takımlar. Hani bazıları için o draft hakkı, lotarya şansı vesaire belki daha avantajlı olabilir de, yani ne bileyim, Batı'da bence çok güzel playoff çekişmesi var o 8'in sıra için. Oraya Memphis için bayağı böyle şey olur. Kıyak geçirmiş olur Memphis'e mesela. Benim aklıma ilk o geliyor. Doğu'daki 8'in sıra yarışması biraz boş çünkü.
Hani sen 9'uncuya falan kıyak geçmiş olabilirler abi. Bugün Wizards'a kıyak geçilmiş olabilir. Hadi abi siz gidin tatilinize diyeyim. Aynen.
Yani ne düşünürsün öyle? Mesela diyelim ki şey diyor, muhabbeti var çünkü 5-6 maç böyle ısınma maçı gibi olacak. Sonra playoff'lara geçilecek tarzı bir şey olabilir mesela. Öyle bir şey olsa ne düşünürsün?
Abi şu konuda? An şeye bakıyorum yandan. Grizzlies 65 maç oynamış. Blazers 66 oynamış. Pelicans 64 oynamış. Yani ya az önce ben dedim ya, nasıl bir çözüm bulurlarsa bulsun insanların ağzına böyle kekremsi bir tat bırakacak diye. En kekremsisi bu. Çünkü yani herkesin izleyeceği böyle 1,5 aylık falan bir basketbolu ortadan kaldırıyorsun zaten otomatik olarak. Ve dediğin gibi işte Pelicans'tır, Blazers'tır, böyle hani o tarz takımların playoff yarışı sezonunun normal sezonunda hani ne kadar diyeyim, anlamlı hikaye takip edebildiği ne kadar oluyor seyircilerin. İşte konferans birincileri, işte bu tepe takımların playoff sıralaması yarışı, genelde Batı'da Batı'nın sonundaki playoff yarışı o. Playoff şeyinin hani 8-9-10 kısmı. Onu direkt ortadan kaldırmış oluyorsun ve hani bütün yani playoff'a giremeyen takımlar haklı olarak bizim hakkımız yendirecek. Yani girip giremeyeceklerinin garantisi yok ama bir anda bir gecede hop gitti abi, siz oynamıyorsunuz playoff demek oluyor bu. O açıdan bakınca ben öyle hani 5-6 maçlık bir ısındırma tarzı bir şey de çok çirkin olur bence ya. Şey olarak farkındayım. Bir yandan bakınca da şu anda NBA sezonu komple oynatsın. İşte finalleri falan gerekirse ertelesin, sonraki sezonu da ayarlasın ve bunu diğer bütün organizasyonlarla çakışmadan yapsın istiyoruz seyirci olarak. Bu da çok hani oturduğumuz yerden çok mantıklı talepler değil, onun farkındayım. Ama yani öbür türlü bunda bile işte insanları tatmin etmeyecek bir yıl şey olacak, sebep olacak. Dediğin gibi sezonunu komple kısma yani çok çirkin olur ya.
Ya en kötü sarı bu gibi ya cidden.
Yani şeyden... Ya da şey direkt oynatmıyoruz bu sezon. Aynen. Yok abi falan demeleri yani.
Ya da şey, ben şey düşünmüştüm. Direkt playofflardan başlaması da olabilir mesela. O da çok kötü bir sarı. Ama bu 5-6 ısınma gibi maçta hani, çünkü bir de şey de var. Mesela Boston örneği. Siz ikinci sırayı almanız çok işinize yarayacak bir şey. Bayağı rahatlatacak sizi. İlk turda dinlendirecek bir eşleşmeye gideceksiniz vesaire. O engel, onu da önden alıyorsun. O şansı da alıyorsun elinden.
Ya büyük bence bizim çok kalmadı zaten ikinci sıra şansımız da. Totem değil. Sıfır totem. Ama şey de var abi. Siz mesela salaktan şeyi kıstırmaya başladınız. Hani Bucks'a yaklaşıyordunuz birazdan. Final serisinde o önemli olabilirdi yani. Gibi bir yıl ölme mevzu var. Ondan tatsız. Ben direkt playoff'a da sıcak bakmıyorum mesela o yüzden.
Direkt playoff zaten ilk tur çok kötü olur bir de.
Aynen. Ama işin öbür tarafında sezonu oynattın komple. Şimdi bu insanlar bir ay yatacak ve büyük olasılıkla fikstürü kısacaksın ondan sonra. Sıkıştıracaksın. Bir ay yatacaklar, bir anda yoğun fikstürde oynamaya başlayacaklar. Sakatlık vesaire olma ihtimali de var.
Ya da işte şey olacak. Lakers'lar, Bucks'lar, Toronto'lar biraz daha pozisyonları garanti olan takımlar komple load management yapacak.
Ama yani Toronto biraz fazla load management yaparsa hoşuma gider. Yapsınlar. Oynatmayın abi. İkincisiniz işte. Tamam, almıyoruz ikinci sırayı deyip.
Abi 6 oyuncunuz var. Siz de yapın load management.
Bence biz All-Star'dan beri salaktan bir load management yapıyoruz abi zaten. Bunu biz de... Hani minimum bir oyuncu oynamıyor her maç. Yani salı sakatlanan perşembe dönmüş oluyor. Başka iki oyuncu oynamıyor. Çok da sakat değilmiş kardeşim belli ki yani. Siz kısa çöp çekip çıkmıyorsunuz maça soyunma odasında. Çok belli.
Başka bir de şey olasılığı var. Gördüğüm hani daha çok muhabbetinin geçtiğini görmedim de sadece Bill Simmons yıllardır diretiyor bunu. Yani ki çok mantıklı bir şey değildi eskiden baktığımız zaman şu şartlarda aslında mantıklı gözüküyor. Böyle 7. ile 10. arasındaki takımlara falan hani ya da artık nasıl belirlersen o sıralama ya da 8 ile 11 dersen vesaire. Onlar arasında böyle kısa bir işte şey artık tek maç, iki maç, iki galibiyet üzerinden vesaire. Öyle bir hızlandırılmış.
Best of three bir play-in. O olur. Mesela ne oluyor? Batı'da Mavericks'e Blazers'ı mı oynuyor? Yok. Mavericks'te Pelicans'ı oynatıyorsun abi. Gerçi Rockets oğlum 5. 40 var. Şey çok farkmış lan aradaki maç farkı. 10 maç fark var mesela. Mavericks'i oynatmak tatsız oldu. Tam o zaman şey ya Grizzlies, Blazers, Pelicans, Kings oynasın. Aynen. Spurs kusura bakmayın abi. Siz 27-36 o Grizzlies Kings oynuyor.
Bak ona değinmedik. Ona değinmedik.
Spurs'un seri abi, bitiyor mu abi?
Sonunda seri bitti. Aynen o sene bu seneydi. Hemen tuttular abi.
Bak şey olur. Burada play'in oynatırlar Spurs'a evet. Kadar alırlar abi. Spurs gidip Rockets falan elip diyor bakalım. Selam biz geldik diye girerler playoff ondan sonra. Şey mantıklı ama bak bu hoş olabilir. Play'in oynatmaları eğer böyle sezonu falan kısacaklarsa play'in oynatsınlar. Vay denesinler ne olacak?
Hani alakasız bir şekilde bir anda böyle bir eşleşme çünkü ne bileyim Lakers'ın rakibinin kim olacağı çok önemli mi şu anki playoff konjonktüründe? Çok önemli değil bence. Hani en fazla bir galibiyet alacak takımlar hani şu an tabii belki uçuyorum belki gün geldiğinde işte Portland çıkar iki galibiyet alır vesaire de hani çok ciddi bir eşleşme olmayacak o 1-8. Ama şu an insanlar basketbolu açlığıyla vesaire o seri böyle hani çılgın rating çeker. Öyle bir eşleşmeler turnuvası.
Abi böyle şey yapıp 3-5 maç oynatıp buna bağlarlarsa ben okey olurum. Çünkü işin hani diğer tarafında şeyde düşünmek lazım. Bir yıl farklı organizasyon var. O planlama açısından çok zor. Hani ki bunu yapıyor olması NBA'in belirli bir maddi geliri de hani artık mahkum kaldığı için buna yapıyor demek. Adamlar çünkü ne olursa olsun o geliri kaybetmek istemezler. O yüzden hani gene bu o sezonu kısaltmadır vesaire planları içerisinde en şeyi olabilir gene. Böyle biraz maç oynatıp sonra play-in'dir. Devam falan tarzı. Hoş olabilir.
Yani bu senaryolar herhalde bütün senaryoları konuştuk. Başka bir şey kalmadı diye düşünüyorum şu an.
Yani şey ertesi normal sezonla bu normal sezonu birleştirip 2020 şampiyonu yok. Böyle 2021'de evet. İki kupalı şampiyon. Nasıl? Süper final. İki kez şampiyon diye.
Turnuva best of şey olsun. 13 falan olsun böyle.
Aynen. Bir beyzbol sezonu gibi oynasınlar bu sene.
Peki sen şu an bu mesela NBA boşluğunda neler yapıyorsun?
Abi şu ana kadar çok bir değişikliğim olmadı ya. Daha hani 2-3 gün olduğu için iş biraz yoğunlaştı ister istemez. Zaten korona kustum anasını satayım. Bir gün boyunca sabahtan akşama kadar korona haberi girdik neredeyse. O biraz tatsızdı. Hani bana sezonun bittiğinin kafası büyük olasılıkla bir önümüzdeki hafta falan gelecek. Hele İzmir'e dönersem ben, dönebilirsem bu apokaliptiğin içinden çıkıp kafası büyük olsun da İzmir'e gelecek. Lan hiçbir şey yok diye. Çünkü normalde hani NBA bittiğinde ben açmışımda beyzbol izleyen falan bir insanım. Oralar da yok artık. Ne bakacağım bilmiyorum. Büyük olasılıkla eski maçları falan izlerim. Tom Brady'nin kariyerini baştan falan izlerim diye düşünüyorum. Yokluktan iyice deliye vurup. Sen ne yapıyorsun? Sen benden daha sık NBA maçı izleyen bir insansın.
Aynen. Çünkü ben diğer tüm sporları izlemediğim için genel olarak. Şey, 80'ler 6. maçı izledim abi işte. Magic Johnson 42-15-7'yi. Full güzel maçı izledim şimdi bugün.
Güzel.
Orada
güzel.
Çok ilginç şey var. Jim Jones diye bir adam varmış Lakers'ta. Hiç adını duymamıştım bak. Deli gibi oynadı maçta. Şey çok komik abi. Eski maçları izlediğinde hani şu an işte forvetler üzerinden yok, kısa beşler yok, çok yönlü oyuncular muhabbetler oluyor ya. Hani zamanında bunlar yapılıyormuş ama aslında sadece mainstream olmuyormuş. Onu görüyorsun, o çok garip. Hani Lakers kazanırken oynadığı 5'te işte Magic Johnson hani 5 numara diyorlar da işte o Jones 5 numara oynuyor. Moses Malone'u savunuyor. Tam Moses Malone dedim. Yani kim savunuyor? Şey, Daryl Dawkins'i savunuyor. Şey, Magic 4 oynuyor. İşte 2 tane guard var. Hatta dur bakayım. 3 tane guardla falan oynuyor. Hatta 4 guardla dersin. Magic'e guard dersen vesaire. Ama kimse de düşünmemiş. Abi bu taktik bir maçlık değil de belki uzun vadeli yarar diye düşünüp denememişler. Ne bileyim.
Ya 96'yı... O ara biraz daha şey... Ya Amerikan sporlarının hepsinde çeşitli tabular var ve bunların yıkılması bayağı zaman alıyor. Yani işte NFL'de de yeni yeni o tabuların yıkıldığını görüyorsun. NBA'de de... Ha işi şey tarafı var. Ben 80'lerde oynanan oyunu mesela bu dönemdeki oyuna tempo açısından falan benzetiyorum biraz. Hani tabii ki bu kadar işte üçlüğün olduğu, temponun oradan yaratıldığı ya da hani bu kadar advanced istatistiklerin işin içine girdiği bir basketbol değil ama mesela 90'lardaki kadar katı kurallarla vesaire ya da 2000'lerin başına kadar oynanan bir basketbol yok. O ya bunu işte oyunun değişimini konuşulurken hep söylemiyorum. Bu dalga dalga yani bir dönem hızlanıyor ondan sonra sürekli işte şey geliştirmek üzerinden olduğu için bir kontra geliştirmek üzerinden ilerlediği için bu mevzular. Ben severim de o dönemde oynanan basketbolu. Gayet keyifli basketbol oynuyorlar. Bu Celtics'in falan Bird'ü, Kelly takım falan.
İyi olduğu zaman.
Aynen. Sonra zaten 20 sene yokuz arada. En son işte kaç? 86'da galiba. Phoenix'i yenip şampiyon oluyor Celtics.
Yok.
Phoenix ondan sonra şeyi. Houston mu?
Şey, yani. Ha Houston.
Ondan sonra yok zaten Celtics.
Ya şey var işte.
Lakers'ın aldığı seri 84'tü değil mi lan?
84 finalde. Boston. Yok 84 Boston'ın şeyi. 85 Lakers, 86 Boston, 87'de Lakers Boston'da Lakers alıyor işte. Hem 85 hem 87 sanırım Lakers Boston olmuştu.
Sizin ilk 85 olması lazım işte final seviyesine indiğiniz
zaman. Aynen.
Ya o dönem keyifli ya bak onu yapabilirim. Eski maçlara dönebilirim. Jordan Warden i̇şte, izleriz ya. Keyifli olur.
Şey çok o 80'ler dedin ya benziyorsa tempo diye. Şey çok komik abi. Hani şu an koş koş üçlük atıyorlar diyorlar ya. O zaman da koş koş orta mesafe atıyorlar abi. Fark bu yani. Fast break'te geliyor 2'ye 1 hücumda Wilkes kaldırıyor da Nixon kaldırıyor orta mesafeden şey atıyor yani şut atıyor falan böyle. Hani şu an işte millet üçlükten yaptığını orta mesafeden yapıyorlar. Tek farkı bu o basketbolun. Yani biraz ya daha fazla işte, o yani.
O ara üçlük atılabildiğini daha tam idrak edemedikleri için fizik olarak. Oğlum aynı. Üçlük kaç senesine geliyor zaten lige?
O sene 79-80.
Aha, o civarlarda geliyor yani. Doğal. Hı-hı. O dönemde de öyle olması.
İşte ben öyle 80'lerden başladım abi. Şimdi şey olarak bakıyorum böyle. Biraz daha hikayesi olan maçların bitişlerine falan başlıyor. 83 şey var ya. Sixers'ın 4-5-4'su var. O Lakers'ın içinden geçiyorlar finalde. Onu izleyeceğim. Öyle öyle gideceğim işte. Sonra Larry Bird'ler, Magic'ler. Sonra Jordan'a devam ederim oradan. Güzel
olur. Keyifli keyifli. Nereden izliyorsun?
YouTube'dan. Okay. Atıyorum Twitter'a da zaten izlediğim maçları. Atacağım hepsini.
Tamam ben düşerim büyük olasılıkla İzmir'e dönünce. Keyifli olur.
Şey de var ya. Ben hep böyle lisede falan izlemiştim. Lisede sen de biliyorsun bizim çok fazla böyle normal sezon maçı izleme şansımız olmuyordu. İşte şeyler 240 pikseller dışında. O yüzden o zamanlar çok böyle eski maçları izliyordum. Şimdi bayağı bir değişiklik olacak.
Ya o ara şey çok büyük nimetti abi ya. NBA TV'nin kablolu olması. Bu hardwood klasiksi çakıyorlardı. Deli gibi de izliyordum yani. Deli gibi de izliyordum. Çok keyifli oluyordu. Bir ara torrentten falan ben eski maçları indirme işine girmiştim en son. Lisenin sonlarına doğru. Can sıkıntısından.
Hmm. Ben Benim öyle bir hazinem vardı, salak gibi indirmedim ya. Şey vardı, bütün 80'lerden 2010'lara kadar bütün NBA finalleri, maçları falan. Öf. Sonra oraya normal sezonlar falan atılmıştı.
Kanka İzmir'e geldiğimde bir ayarlayalım, oturalım ya. Maç olur olur. Canki gibi 80'ler NBA'yi izleyelim.
Buradan şeylere de deneyelim biraz ya. Hani aslında başta değinecektik de sonra direkt bu korona hikayelerine girdik. Yani bu nasıl bir cenabet sezonu ya Arma?
Abi çok kötü ya. Yani hadi işte sen söylemiştin zaten Çin mevzusu var sene başında bir.
Hı-hı.
O yani, saçma bir mevzuydu genel hatlarıyla. İşte LeBron'a sallayacağım şimdi, hazır mısın?
Orayı salla. Salla salla.
Ya yok abi, yaptığı açıklamalar falan tamam, zamanında Jordan'da bu sponsorluk vesaire muhabbetlerinde saçma sapan açıklamalar yapmış vesaire, bütün oyuncular yapıyor da yani bu o kadar şey gözüküp, bir de yani bu tarz toplumsal konularda LeBron çok hani güzel duruşlar sergiliyor çoğu zaman. O imajınla hiç alakası olmayan bir tavır, tamam yani oradan da gelirin şeyin vesairem var da ne gerek var abi. Neyse. Çok şey yapmayacağım. Onun dışında ya, ne
oradaki Dur. Orada asıl sıkıntı şuydu bir de abi. Orada yani ben LeBron'un aptalca bir açıklama yapma potansiyelini bekliyordum ama şey sıkıntı oldu. Birkaç gün beklendi. Amerika'ya geldiler. Hani PR takımının nasıl bir şey yaparsak şey olur hani orta yolcu oluruz diye hazırlama şansı da vardı ve hani olayın sıcağı sıcağına olsa farklı bakarsın. Tamam, adam Çin'deyken olsa farklı bakarsın. Döndükten sonra yaptı o açıklamayı. O çok saçmaydı yani. Dediğin gibi bu kadar halk kahramanı imajı çizen ki o biraz işte şeye bakıyor. Amerika'da o tarz şeyleri yapabiliyorsun. Bazı yerlerde yapamıyorsun yani. Yapamadığın yerlerde yapmak hızlı olay biraz. Ama yani şey güzel, hiç açıklama yapması daha iyiydi o dönemde.
Yeah. O Çin muhabbeti çok etkilemedi açıkçası beni. Hani biz basketbol seyircisi olarak işin çünkü sahayı vesaire ilgilendiren hiçbir tarafı yoktu. Yani.
Hı hı.
İşte David Stern'ın vefatı var. O çok önemli bir kayıp hani NBA'in şeyi olarak. Çünkü adam bayağı NBA'yi adam eden, işte Cash'lerin liginden dünyanın şey basketbol organizasyonuna çeviren adam neredeyse. Hani o çok çok önemliydi. Zaten sonra işte Kobe. Yani çok çok söyleyecek bir şey de yok. Ben hala ya bana hala böyle işte tweet düştüğümde gerçekliğini tam olarak kavrayabilmiş değilim mevzunun ya.
Değil mi?
İşte ya Kobe, LeBron, işte Steph, Durant vesaire artık bu NBA'in bahsettiğim bu seviyesindeki oyuncular o kadar fazla bizim günlük hayatta yakın arkadaşlarımıza falan etkileşimde bizim parçası oluyor ki gerçek hayatımızda fazla bir etkileri olmasa bile bir yerden sonra cidden hayatın bir parçası gibi oluyorlar. Ki işte benim hani ergenlik döneminde Celtics'i en fazla takip etmeye başladığım dönemde hani villain Kobe'ydi. Ki o zaman da bile hani inanılmaz bir saygı duyarak izliyordum. Çünkü şey vardı yani ben işte Kobe'nin o adam akıllı NBA'yi izlemeye başladığım dönem şey işte Kobe'nin 35 sayı ortalama tutturdu. 81 attı. Canı sıkılınca çıkıp 60 attı falan. İşte sol elle üçlük atan. Ben geçenlerde farkına vardım. O şey senesi MVP seçildiği bize kaybettiğimiz sene.
Hı hı.
Bayağı herif sağ eli olmadan oynadı sezonun son, normal sezonun son maçından falan itibaren hatırlıyorsun değil mi onu? Muhakkak hatırlıyorsundur sen de.
O zaman değil ya. 2008 kanka, değil o.
Şey ben 2008 ama, diye hatırlıyorum ya.
Yok yok. Ama şey var yani Kobe'nin 2009 olması lazım. Ya 2009 ya 2010 parmaksız oynadığı var işte.
2010 ya da. 2010 da olabilir. Bayağı şey tendon kopuktu. Kırık falan vardı.
O şeyde Aşil'den sonra o.
Abi Aşil'den yok ya. Sonra
omzunu yırtıyor falan o zamanlar o.
Yok baş parmağındaki tendonda sıkıntı var diyor.
Ha baş parmak tendonu şeyde işaret parmağı. Baş parmak değil. İşaret parmağı sahil. İşaret parmağı 2010.
Tamam onunla karıştırın o zaman. Çünkü finalde falan o muhabbetlerin döndüğünü hatırlıyorum.
Hı-hı.
Saçma sapan yani ve ne kadar işte mesela rakibimdeydi herif.
bizi sürekli darlıyordu. Yakalı ki 2008'den sonra yani kıstırdığı yerde atladı bize. Hiç şey yoktu 2008'de yani yendikten sonra biz. Ama hani bir yandan isterse ama saygı da duyuyor. Abi nasıl ya diyordum yani. Ki benim izlemeyi işte böyle hareketler üzerine falan çalışmayı oynadığım dönemde en sevdiğim iki oyuncudan biriydi Kobe. Öbürü de Kyrie şaşırtıcı bir şekilde.
Aman aman.
Ama hani şey ya ister istemez bir yerden sonra işte o hani liderliği mesela tartışırsın. Yöntemlerini tartışırsın sabaha kadar. Ama adamın ilk gününden son gününe kadar en azından basketbol açısından çok fazla hani ne duruşunun ne sahadaki yaptıklarının mesela çok değişmediğini ve sürekli aynı şeyi kovaladığını görebiliyorsun. Bu bence çok zor bir şey. Yani 20 yıllık bir kariyer boyunca iyi zamanların kötü zamanlarında oluyor ki Kobe'nin mesela şey değil yani kariyeri boyunca da sürekli böyle sağlıklı bir organizasyonun içinde yer almadı Kobe.
Hı hı.
Yani tamam ilk yılları işte genelde Shaq'la şampiyonlukları falan hatırlanıyor ama ilk yılları da çok zor. İyi bir kadrosu vardı eyvallah ama Kobe'nin o işte 18 yaşında geliyor geçişi zor. İşte Shaq'tan sonra uğraştığı takımlara hani beraber oynadığı takımları herkes biliyor. Uğraştığı daha doğru bir kelime seçimi oldu bence. Şey sonrası işte tekrar şampiyon 2010'dan sonrasında yaşadıkları gene biliniyor. Ki bu hani biraz biz artık yaşlanmaya da başladık hafiften. Bu bizden sonraki jenerasyona bak mesela işte Kobe'dir, Garnett'tir falan bu oyunculara yeni jenerasyonun algısını görünce beni o mesela çok rahatsız ediyor bazen. Çünkü bu 2010'dan sonraki şeyleriyle tanıyorlar ya halleriyle daha çok.
Hı hı.
O mesela üzüyor beni. Yani çok sevmem benzeri mesela Carmelo'da da var.
Carmelo çok rahatsız. İnanılmaz Carmelo'ya karşı şey ya bakış açısı.
Yani ben sevmem çok. Çünkü hani bir yerden sonra basketboldan yani kazanmaktan vesaire çıktı bence Carmelo'nun kafası en azından karakter olarak. Ama ben şeyi hatırlıyorum ya 2004, 2005, 2006 falan hani bu şu an Durant'e şey muhabbeti yapılıyor ya hani en iyi skorer. Ve Carmelo'ya en iyi skorer denmese mi ben o dönemde repertuarı o kadar geniş olan başka bir skorer var mıydı hatırlamıyorum. Cidden Carmelo her şeyi yapabiliyordu neredeyse.
Zaten post. Hani şeydi bir de abi sadece korerliğini geç adam winner olarak geldi. NBA'de giderek winner'lı.
İşte yani adam aynen aynen.
Çaylak senesinde Syracuse'la şampiyon olan çaylak senesinde işte, freshman senesinde Syracuse'la kolejde şampiyon olan çaylak senesinde Denver'ı playoff'a sokan falan bir çocuk olarak geldi.
Aynen yani. Aynen.
Bunlar o kadar unutuldu ki.
Yani sonra ne oldu? New York'a takaslandı kral. abicim. Öyle bir winner da basketbol tarihinde yok. Kusura bakma. Adam edecek kadar. Yani. Mesela Melo'ya falan günümüzdeki algı da tamamen adamın 2010'lardan sonra çok bir mevzusu yok. Evet. Farkındayım ama gene de ki ben bunu mesela zaman zaman Dwight Howard'da yaptığımı düşünüyorum. Dwight Howard'ın çünkü bu işte Orlando yılları falan kabus gibiydi lan. Cidden kabus ya, gibiydi yani.
Dwight'ta şöyle bir detay var. Dwight o dönemde de çok eleştirilen bir adamdı. Yani çok iyiydi. Elitti. Yani 2009'da işte Garnett'in sakat olduğu sene elemesi, işte final çıkarması, LeBron'u elemesi vesaire vesaire. Hani bunlar birer başarı hikayesi ama Dwight o dönemde de o post-up'ları hep eleştirilen bir adamdı. Tabi o zaman post-up'lar verimlilik üzerinden değil de Dwight'ın başaramaması üzerinden eleştirilen. Hani şey hikaye şey kısmında biraz daha benim de şey rahatsız olduğum konu ya. Garnett'tir, Kobe'dir, bu Carmelo'dur vesaire. Bu hani izlemeyip istatistik üzerinden bakıp hani günümüzde istatistiklerin aslında overinflated oldu. Biraz şiştiğini farkında olup yine de oyuncuların sanki bunları yapamayacağını düşünmek falan. Ya o konular o kadar ayrı bir konu ki katılıyorum sana ya. Yapacak bir şey yok yani. Şeyi de çok fark ediyorum işte. Bunu en çok mesela LeBron üzerinden fark ediyorum. Şu an hani bu sezon ve geçen sezon. Çünkü çok yakından takip ettim. Yani geçen sezon bu adam 28-8-8 yaptı. Ya da 27-8-8. Ve hani o kadar boş bir sezon geçirdi ki.
Yani.
Şu an 25-7-10 mu ne yapıyor mesela? Ki yaklaşık olarak skora katkısı belki 2 sayı daha fazla vesaire. Hani istatistik üzerinden bakıyorum şu an sadece. Ama oyuna etkisi 20 sayı falan fazla şu an.
Kanka savunma yapıyor çünkü.
Savunma yapıyor ama aynı zamanda oyunun her anının içinde yani.
Tabii canım.
O maçtan. Hani o öyle maçtan öyle. Kopmayıp bu süperstarların...
Abi benim... Bunları var işte. Benim LeBron'la alakalı zaten en büyük sıkıntım buydu hep ya.
Hı?
Yani LeBron kazanabileceğini hissettiği zaman evet eyvallah zaten neler yapabildiğini herkes biliyor LeBron'un. Ama yani kazanamayacağına dair en ufak bir his geldi mi gerçekten izlemesi en rahatsız eden basketbolculardan biri haline dönüşüyor ya. Yani taraftar olanlar, fanı olanlar elbet etkileniyordur izlerken. Zaten hani bu kötü basketbolcu anlamında demiyorum da şeyi çok net hissediyorsun abi. O böyle bir switch demek doğru bence LeBron'da. Zaten switch kelimesini hayatımıza sokan insan LeBron neredeyse. Abi adamın bir anda aa ben bu maçı kazanamayacağım da dur bari bugün de triple double yapayım'a döndüğünü hissediyorsun mesela. Şey de vardı. Triple double ortalama ile bitirdiği final serisi var ya, Warriors'a kaybettiler.
Hı hı, aynen.
O final serisinde aynen. O kadar belliydi ki. Tamam abim sensin. Tamam triple double yapacaksın. Eyvallah. Ama yani bu kadar da gözümüze sokma be.
Şey işte bir de orada şu da oluyor. Biz aslında ben 26 yaşındayım, sen 25 yaşındasın da bu takip etmeye ne zaman başladığınla alakalı biraz da. Sen mesela Garnett, en çok Garnett takip ettin diye tahmin ediyorum herhalde ilk izlediğin zamanlarda. Ben en çok Kobe takip ederek başladım. Ve bizim için onlar bir standarttı ve onlara göre bakış açımız şekilleniyor. Şu ankiler LeBron'a göre şekillendiriyor. İşte Zion çöp oluyor, işte Doncic çöp oluyor, boş istatistik yapıyor oluyor vesaire. Mesela abi Wilt Chamberlain videoları izliyorum. Wilt Chamberlain diyor ki Karim şu an daha kolay. Hani şu an Karim gibi oyuncunun domine etmesi daha kolay. Benim zamanım daha zordu diyor. Anladın mı? Bu asla değişmeyen bir döngü ya. Asla da bitmeyecek.
Öyle öyle. Wilt Allah aşkına beline gelen adamlar da oynuyor. Daha daha ne yapsınlar güzel kardeşim sana ya.
Oğlum.
Bari sen alamam ya. Biz nasıl da hiç duymadım ya, bu tarz bir açıklama da. Geçenlerde bir arkadaşım bir maç istatistiğinden 49 ribaund almış bir nasıl. Ne yaptınız anasını satayım? Şey mi? Şut atıp geriye mi koştunuz beraber? Ne yaptınız yani?
İşte yani ilginç ya. O asla bitmeyecek bir muhabbet. Karşılaştığında yani ben en azından şeyle yani ölüm sonuçta. Bu da şey çok tatlı bir bitiriş oldu. Ben sonsuza kadar bir daha oyuncu karşılaştırması da yapmayacağım bu olaydan sonra. Yani Kobe'nin attığı son tweet muhabbeti.
Abi o şey gibiydi zaten ya. Film senaryosu gibiydi anasını satayım. Onlar falan çok vurdu beni yani.
O yüzden bitti o muhabbet benim için. Hayatım boyunca bir daha da hiçbir oyuncu işte tarihsel konumunda şuradadır, buradadır muhabbetlerine artık girmeyeceğim. Çünkü hem 15 senedir bunları konuşuyoruz cidden baydı. Hem de hani veteran gerçekten böyle ne bileyim Jerry West'ler, Larry Bird gibi hani yöneticilik aşamasında da başarılı olmuş insanların hepsi de abi yeni nesil geliştiriyor oyunu işte biz daha iyiyiz muhabbetine girmeyin vesaire diye bakan insanlar. Kobe de öyleydi. Ben artık bıraktım o yüzden.
Abi ya o ister istemez şey ki yani her insanın her alanında olduğu gibi burada da gitgide üstüne koyarak devam ediyor. Yani bu hı hı. Hani yüzlerinden bir puan alıp çıktığın sınav gibi bir şey değil sonuçta. O çok daha hani karşılaştırırken işte hani objektif yaklaşılabilecek bir karşılaştırma şeklinde değil bence. Ha ben hala seviyorum o tarz muhabbetleri yapmayı. Ama şey yani çok da bir anlam yükleyerek yapmamak lazım bence o muhabbetleri öyle söyleyeyim.
Ya çünkü öyle.
Çok çok somut şeylere dayandırdığın şeyler.
Evet, çok subjektif argümanlar abi zaten. Yani işte. Öyle. Böylece kapatalım artık yavaş yavaş. Şey yani bir ay en azından basketbol yok. Belki şey yapmak istiyordum arada. Böyle NBA'de sevmediğin şeyler neler, sevdiğin şeyler neler podcast'le yapmayı düşünüyordum. Arada belki bu ay içinde bir daha bir şeyler yaparız sen geldiğinde İzmir'e.
Olur olur yapalım. Şey yapalım mı senle? Lakers Celtics final serileri top 10 on izlediklerimizden. En olur. Sonunda bıçaklarız birbirimizi. Keyifli olur.
Ben bu arada bak ne izledim? Onu söylemedim. Onu çünkü şey yapıyorum işte Twitter'da arşiv yapıyorum. Orada paylaşmamıştım da 69-7. maçı izledim.
Nereden buldun lan?
Onların hepsi YouTube'da var abi. Hepsi var.
Var mı?
Ha bayağı bir şey var YouTube'da. Eski maçları işte bu VCR'lara falan kaydeden insanlar hep böyle YouTube'a falan yüklemişler anladığım kadarıyla.
Anladım. Abi, atma Jerry West ya.
Topçuymuş ya.
Ne?
Jerry West topçuymuş diyorum. Öyle böyle değil.
Kanka ya. Ya yapma ya.
Yok abi şey çok komik. Hani genel bir algıda var ya işte eski oyuncular kötü ki biraz konuştuk aslında. Ama eski oyuncuların bazı yapabildiği şeyler çok ilginç ya. Mesela adam biraz da o step kurallarıyla alakalı. Tepesinden sektiriyor topu. Ama pump fake, reverse, fade away, shoot falan atıyorlar, anladın mı?
İşte. Ya bizim koç, benim altyapıdaki koçlarımdan biri büyük olasılıkla 10 yaşımda 11 yaşındayken falan şey demişti bize. Siz hani şu anda 2000'lerde değil 60'larda falan yaşıyor olsaydınız şu anki yeteneklerinizle NBA yıldızı olurdunuz falan diyordu. Hani düşün yalan nasıl falan diye çok oturmamıştı kafamda ama bakın cidden hani şeyi görüyorsun. Ya antrenman teknikleri değişiyor, yaşam standartları değişiyor, bir yeni şey var.
Abi de, ayakkabılar değişiyor.
Ya abi bak mesela insanların şeyi kaçırıyorlar bu basketbol. Hani evet antrenman yapmak çok geliştiriyorsun oyunda antrenman yaparken. Ama izlemek de en az basketbol izlemek en az antrenman yapmak kadar oyunu geliştiren bir şey abi. Çünkü hani izledikçe o hem senin kafandan şey yapıyor ve yeni şeyleri öğreniyorsun. Nelere dikkat etmek istediğini yakalayabiliyorsun cidden şey izlediğin zaman. 1960'lardaki adamların izleyebileceği 10 yıllık basketbol vardı. 2000'lerdeki açıp şimdi hani biz lan seks işte şey diyorsun 69-7. maçı izledim diyorsun. 1969 senesinde 69-7. maçı izlemek isteyip izleyemeyen vardır bence.
Yani doğal olarak. O zamanlar o adamlar kaç kere o maçın teypini izlemiştir o bile tartışılır.
Ya işte yani. O yüzden. Ama yapalım şu bir ay boyunca bir şeyler ya. Çok böyle tinercilik olmadı podcast. Genel olarak koronavirüs falan konuştuk. Senle bir kılıçları çekip bir Celtics Lakers podcast yapalım.
İşte Burkay'la Lakers Clippers kılıçlarını çekecektik ama satıp duruyor.
Burkay öyle bir insan. Burkay biraz kolpa ya. Yani çok da şimdi arkasından konuşmak gibi olmasın ama neyse. Çirkinleşmeyeceğim. İş çok çirkinleşmeye gidiyordu.
İyi bakalım abi. İzmir'e gelme zahmetine katlanırsan görüşürüz.
Geleceğim. En kötü yürüyerek de olsa geleceğim yani. 3 hafta çok sıkılırım oğlum burada.
Yani.
Ya şey olabilir. Çocuklar, ev arkadaşlarım işe gidiyor. Bütün gün evdeyim tek başıma. Çalışıyorum. Sonra evde tek başıma oturuyorum. Yine bir yerden sonra kasıyor. En azından
PlayStation'a getir. PlayStation'a.
Aa, Madden oynarız.
Aynen.
Dur bakayım. Olabilir.
Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Burkay'la o podcast'ı çekeceğim büyük olasılıkla 2-3 gün içinde. O bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.